Ayrım 15.
Sayfa 220. Kip halatlardan yapılmış salıncağın üzerinde zorlukla dengesini koruyordu yukarı çekilirken. Bütün adaleleri soğuktan donmuş, vücudu kaskatı kesilmişti. Küçük ayakları sudan çıktı. Önce başı, sonra gövdesi gün ışığına çıktı. Hardy kipi çıkarır çıkarmaz ona sarılmış, çabuk el hareketleriyle üzerindeki ipleri çözmüştü. Kip birden çevresindeki kalabalığı gördü. Ne kadar yaklaşmışlardı. Tehlike bölgesinin içinde duruyorlardı. Mayın patlasaydı hepsi ölecekti. Hardy de çukurun başında kiple durunca onları uzaklaştıracak kimse kalmamıştı. Tehlikenin farkında olmaksızın toplanmış askerleri seyrediyorlardı. Hardy'nin omzuna abanmış, üzerinde alet edevatla cipe doğru güçlükle yürüyen Hintli'yi sessizce seyrediyorlardı. Kayıt cihazı, mikrofon ve öteki aletlerse hala çukurun sessizliğinde asılı duruyordu. "Yürüyemiyorum." "Cipe kadar dayanın, birkaç adım kaldı efendim. Ben aletleri alıp döneceğim." Dinlene dinlene cipe kadar ağır aksak yürüdüler. Çizmelerini çıkarmış, üstü başı ıslak, çamur içindeki esmer Hintli'yi merakla süzen kalabalığın arasından geçtiler. Kip'in gözleri kimseyi görmüyordu. Sessiz bir kalabalıktı. İki askere yol açmak için geri çekildiler. Cipe ulaştıklarında Kip zangır zangır titremeye başlamıştı. Hardy onu ağır ağır kaldırıp yolcu koltuğuna oturttu. Hardy aletleri almaya gittiğinde Kip pantolonunu çıkarıp battaniyeye sarıldı. Öylece oturdu. Yanında duran termostan kendine biraz sıcak çay koyamayacak kadar üşümüş yorulmuştu. Kendi kendine düşündü. O çukurda bile korkmadım, yalnızca sinirlendim, hata yaptığım için. Tuzağa düşebilirdim onun için. Hayvansar bir içgüdüyle koruyordum kendimi. Hardy de olmasa insan olduğumu unutacağım diye düşündü. Hava sıcak olduğunda San Girolamo villasındakiler saçlarını yıkıyorlar. Bitlenmemek için önce kerosenle sonra suyla. Kip saçlarını açmış bahçede güneşleniyor. Bu halde kendini korunaksız hissediyor, utangaçlaşıyor. Hana onu bir masal kahramanına benzetiyor. Onun kısacık saçları kurumuş bile. Kip bu gibi zamanlarda ailesinden söz ediyor. Hana'ya hapisteki ağabeyini anlatıyor. Ayağa kalkıp uzun saçlarını önüne döküyor, havluyla kurutmaya çalışıyor. Bu genç adamın hareketlerini seyrederek bütün bir Asya kıtasının nasıl bir yer olduğunu hayalinde canlandırmaya çalışıyor Hana. Kip'in ağır hareketleri, sessizliği, zarafeti, uygarlığı. Hana Kip'in düşsel bir savaşçı, bir aziz olduğunu düşünüyor. Yalnızca saçlarını yıkayıp şimdi olduğu gibi güneşe serdiğinde terk ediyor resmiyetini Kip. Asyalı olmasına karşın savaş yıllarında babaları, ağabeyleri hep İngiliz olmuş, sadık bir evlat gibi onların emirlerine uymuş. Ama ağabeyim İngilizlere güvenmekle enayilik ettiğimi söylüyor. Hana'ya dönüyor, gözleri güneşte ışıl ışıl. Bir gün gözlerim açılacakmış. Asya hala özgür bir kıta değil. Gidip bir de kendimizi İngilizlerin savaşlarına kurban vermemizi anlayamıyor. Onunla hiç anlaşamayız. Bir gün gözlerim açılacakmış. Sürekli böyle söylüyor. Kip bunları anlatırken ağabeyinin sözleriyle alay eder gibi gözlerini sıkı sıkı yummuş. Japonya'nın da Asya'nın bir bölümü olduğunu söylüyorum. Sihlerin Malaya'da Japonların zulmüne uğradığını anımsatıyorum ona. Ama bunları görmezlikten geliyor. İngilizler bağımsızlık için mücadele eden Sihleri asıyor deyip duruyor. Hana kollarını göğsünde birleştirmiş, Kip'ten uzaklaşıyor. Sonu gelmeyen kavgaları dünyanın. Villaya girip İngiliz hastayla oturmaya gidiyor. Geceleri Hana Kip'in saçlarını açtığında bir kere daha başka bir dünyada buluveriyor kendini. Sarılırlarken, yan yana uyurlarken o başka dünyanın sularında, yıldızlarında yolculuklara çıkıyor. Kollarının arasında Hintli bir tanrıçayı tuttuğunu hayal ediyor. Buğday tanelerine, kurdelelere benziyor Kip'in uzun saçları. Saçlarını bileklerine bağlamak istiyor. Kip çadırın karanlığında hareket ettikçe saçlarının arasında beliren elektrik ışıltılarını seyrediyor Hana. Kip çevresindeki nesnelerle bile sürekli uyum içinde, sürekli çevresini gözlüyor. Hana'ya baktığında arkasındaki manzarayla birlikte kaydediyor gözleri kızı. Gökyüzünde uçuşan kuşları bulutlarla, dağlarla, ağaçlarla birlikte görüyor. İtalya'ya geldiğinden beri bu ülkeyi boydan boya geçerken de gözleri geçici ve insani olanın dışındaki şeyleri seçmeye çalışmıştı hep. Kendisinin başka insanlara nasıl göründüğüne pek aldırmıyor gibi. Alacakaranlıkta gölgesine, bir cama yansıyan görüntüsüne bakmıyor hiç. Başkalarına nasıl göründüğünü umursamıyor. Savaşta öğrendiği bir şey var. Kendisinden başka hiç kimseye, hiçbir şeye güvenmiyor. İngiliz hasta ile uzun uzun sohbetler ediyor. İngiliz Kip'e İngiltere'de gördüğü yıllar içinde eğilmiş, ancak başka bir ağacın desteğiyle ayakta durabilen bir çam ağacını anımsatıyor. Lord Suffolk'un bahçesinde görmüştü o ağacı. Düşmüştü ama içindeki ruhun ne kadar asil bir ruh olduğunu sezebiliyordu insan. Kip'in dünyasında aynalara yer yok. Türbanını kendi bahçesinde kimseye görünmeden başına sarıyor. Ayna aramıyor, türbanını sararken ağaçları seyrediyor. Onun saçları uzun. Hannah'ın saçları ise kısacık, kötü bir makas, mısır püskülü gibi bırakmış saçlarını. Başını Hannah'ın köprücük kemiklerine yaslayıp soluğunu dinlemeye bayılıyor. Hannah ise aralarındaki bu yakınlığa, Kip'in kendisine duyduğu hayranlığa karşın söz gelimi, göz rengini sorsa yanıtlayamayacağını biliyor. Gülerek tahmin yürütecektir büyük olasılıkla. Hannah gözlerini yumarak yeşil olduğunu söylese hemen inanır. Ama Kip böyle, insanın gözlerinin içine derin derin bakabilir ama rengini görmeyebilir. Yediği yemeklerin tadı kalmaz aklında, doyup doymadığını düşünür. Kip insanın gözlerinden, gözlerinin renginden çok ağızlarına bakar. Gözler günün saatine, odadaki ışığa göre değişebilir. Oysa insanın ağzı kendine olan güvenini ya da güvensizliğini, kısacası kişiliğiyle ilgili pek çok ayrıntıyı ele verir. Kip'e göre insan yüzünün en çok açık veren organı ağızdır. İnsanın ağzına bakarak kıskançlıktan şekilden şekle girişini ya da sevecenlikle yumuşadığını görmek çok güç değildir. Ama gözler dışarıdan gelen en ufak bir ışık yansımasıyla kısılır, küçülür, donuklaşabilir, içlerindeki anlamı gizleyebilir. Kip çevresindeki her şeyi doğayla oluşturduğu uyum içinde algılar. Ona göre Hannah'ın sesi, davranışları ve hatta güzelliği de günün saatlerine, renklerine göre değişir. Üzerinde yüzdükleri denizlerin gücünden etkilenen tekneler gibi. Şafak vakti kalkıp akşam yemeklerini loş ışıkta yemeye alışmışlardı. Gece boyunca İngiliz hastanın yanı başında tek bir mum ya da Caravaggio bir yerlerden yürütmeyi başardıysa yarı dolu bir gaz lambası olurdu. Koridorlar ve öteki yatak odaları ise hep karanlıktaydı. Artık epeyce alışmışlardı karanlıkta yürümeye. Kolları önlerine uzanmış, parmak uçlarıyla duvarlara dokuna dokuna yollarını buluyorlardı villanın koridorlarında. Işık kalmadı, renk kalmadı. Hannah bu cümleyi kendi kendine durmaksızın tekrarlıyordu. Kip'in tek eliyle trabzanlara tutunup o karanlıkta kendini merdivenlerden aşağı bırakmasına sinirleniyordu. Bir gün yanlışlıkla Caravaggio'nun üzerine düşmesinden korkuyordu. İngiliz hastanın odasındaki mumu o gün bir saat kadar erken söndürmüştü. Yaz sıcağından hepsi bunalıyordu. Hannah giysisinin üst düğmelerini açmış, tenis ayakkabılarını çıkarmış, tatlı bir dağınıklık içindeydi. Villanın birinci katında mutfak, kütüphane ve şapelin yanı sıra bir de dört bir yanı camla çevrili içerlek bir avlu vardı. Bir tür serayı andırıyordu. İçerisi o kadar sıcaktı ki Hannah burada geçmişte serpilerek büyüyen bitkileri hayal ederdi hep. Şimdi ise kurumuş bitkilerle doluydu ve Hannah ne zaman o avluya girse aklına kitap sayfaları arasında kurutulmuş çiçekler gelirdi. Saat sabahın ikisiydi. Kip ile Hannah villaya farklı kapılardan girmişlerdi. Hannah 36 basamaklı şapelin girişinden, Kip ise villanın kuzey tarafında kalan avludan. Kip avluya girer girmez saatini çıkarıp küçük bir duvar girintisinin üstünde duran heykelin yanına koydu. Bir azizin büstüydü bu, saati bıraktı. Böylece Hannah fosforlu ışığını seçemeyecekti. Ses çıkarmasın diye ayakkabılarını da bir kenara bıraktı. Üzerinde yalnızca pantolon vardı. Koluna tutturduğu feneri de söndürdü. Bir süre öylece durdu karanlıkta, ince, ufak tefek, türbanlı biri olan, avlunun kapısında çakı gibi dikilmişti. Sonra avludan çıkıp mutfağa girdi, zifiri karanlık. Köpeğin soluğunu hissetti bacağında, hayvanı masanın ayağına bağladı. Mutfaktaki rafta duran yoğunlaştırılmış süt tenekelerinden bir tane alıp camlı avluya geri döndü. Kapısının arkasındaki sopaları Hannah fark etmesin diye yine eski yerlerine dizmeye çalıştı içeri girmeden. Kapının altından parmaklarını sokup iyice düzeltti sopaları. Sonra avlunun ortasındaki kuyuya girdi. Kuyunun 1-2 metre derinliğinde çaprazlama tahta kalaslar vardı. Kapağı yerine yerleştirdikten sonra onların üzerine çömelip şekerli süt tenekesini somurmaya başladı. Bir yandan da Hannah'ın kendisini aradığını hayal ediyordu. Hannah kuşkulanmıştı zaten. Koluna taktığı feneri yaktı. Kip'i aramak için önce kütüphaneye girdi. Fenerin ışığını tavana kadar uzanan kitap raflarının arasında gezdirdi. Kütüphanenin kapısı kapalıydı. Hannah'ın kolundaki ışığı kimsenin görmesi mümkün değildi. Rafların arasında gezinirken bir yandan da İngiliz hasta için İngilizce kitaplar seçiyordu. Kütüphanede İngilizce kitap zor bulunuyordu. Henna İtalyan kapakları içindeki bu kitaplara zaman içinde epeyce bağlanmıştı. Kapaktaki resimlerine, iç sayfalardaki illüstrasyonlara, hatta kitapları birden açtığında sanki küçücük kemikleri kırılmış gibi çatırdayan bütün bu ciltlere. Bir kitaba daldı, Parma Manastırı. "Sıkıntılarımdan arınırsam bir gün," dedi Clelia'ya, "Parma'daki güzel resimleri görmeye gideceğim. Sen de lütfedip şu anı anımsayacaksın sonunda. Fabrizio del Dongo." Henna Caravaggio'nun kütüphanede olduğunu fark etmemişti. Halının üzerine uzanmıştı adam. Yattığı yerden Henna'nın kolundaki fenerin aydınlattığı kitapları görüyordu. Henna'nın kolu fenerin fosforlu ışığıyla parlıyor, ışığın rengi saçlarına, elbisesine kızıl kızıl yansıyordu. Kip kuyudan çıktı. Henna'nın kolundan yansıyan ışık kızın çevresine küçük bir hale oluşturmuştu. Ötesi karanlıktı. Caravaggio aralarında derin, karanlık bir vadi varmış gibi hissetti. Henna kahverengi kapaklı bir kitabı kolunun altına sıkıştırmıştı. Ama hareket ettikçe raflarda başka kitaplar aydınlanıyordu. Ötekiler yine karanlığa gömülüyordu. Ne kadar büyümüş diye düşündü Caravaggio. Artık onu daha çok seviyordu. Ailesinin yanında tanıdığından, ailesinin ürünü bir çocuk olduğu zamanlardan daha çok. Çünkü Henna artık kendi benliğini bulmuştu. Farklı koşullarda bu haliyle onu sokakta görse, Henna ona tanıdık gelecekti belki ama tanıyamayacaktı onu. Villa'ya geldiği ilk gece kızı gördüğünde şaşkınlığını gizlemişti. Başta donuk gibi görünen münzevi yüzünde bir sertlik seziliyordu. Henna'nın şimdiki haline kendini daha yakın hissediyordu. Henna'nın bu yönde değişimine bu kadar sevinmesi şaşırtıyordu aslında Caravaggio'yu. Yıllar önce büyüyünce nasıl bir genç kız olacağını tahmin etmeye çalışırdı Henna'nın. Çevresindekilerinin etkisiyle yoğrulup biçimlenen bir portreyle karşı karşıya kalmıştı o zaman. İtalya'da yeniden karşılaştığı bu harika yabancı insana hiç benzemiyordu o portre. "Benim bile bir emeğim yok bu halinde," diye düşündü. Belki de bu nedenle daha da derinden seviyordu kızı. Henna bu arada divana uzanmış, kolundaki feneri vücuduna doğru kıvırmış, kitabın sayfaları arasına dalıp gitmişti bile. Bir ara başını kaldırıp çevresine kulak verdi, sonra hemen ışığı söndürdü. "Acaba burada olduğumu mu fark etti?" diye düşündü Caravaggio. Adam düzenli bir biçimde soluk alıp vermekte güçlük çekiyordu. Zaten hırıltılıydı soluğu. Fener bir ara yeniden yanıp söndü. Çok geçmeden Caravaggio çevresinde bir kıpırdanma hissetti. Sonra odada yoğun bir hareket başladı. Kip içeri girmişti. Caravaggio divana yaklaşıp Henna'ya elini uzattı ama kız divandan kalkmıştı. Tam o sırada arkadan bir kol boynuna dolandı. Yüzünde fener ışıkları yansıdı. Arkasındakiyle birlikte yere yuvarlandılar. O kol hala boynunu sarıyordu. O sırada çıplak bir ayak gördü, kızın ayağı. Üzerinden atlayıp kipin boynuna bastırdı. Öteki fener de yandı. "Yakaladım seni, yakaladım." Yerde yatan iki adam ışığın ötesinde Henna'nın karaltısına baktılar. Şarkı söylüyordu. "Yakaladım seni, yakaladım seni. Beni Caravaggio sandın değil mi? Caravaggio'nun burada olduğunu biliyordum. Senin üzerine onu saldım. Onu fark etmediğimi sanıyordu ama öyle gürültülü bir soluk alıp verişi var ki onun sayesinde yakaladım seni." Ayağı oğlanın boynuna iyice bastırdı. "Hadi itiraf et." Caravaggio'nun kendini kipin kolundan bir an önce kurtarması gerekiyordu. Başından terler boşalmaya başlamıştı. İki fenerin ışığı gözlerini kamaştırıyordu. Bu korkunç sıkıntıdan bir an önce kurtulmam gerek diye düşünüyordu kendi kendine. Oğlanın kolundan kurtulmaya çalışıyordu. Henna ise kahkahalar atıyor, bağırıp çağırıyordu. "İtiraf et artık." Caravaggio sakinleşmeye çalıştı. "Bırakın beni," diyecek gücü kalmamıştı. Zaten Henna ile Kip birbirleriyle şakalaşıyorlar, Caravaggio'yu unutmuş görünüyorlardı. Caravaggio sonunda Kip'in kollarından kurtulup tek bir söz söylemeden odayı terk etti. Henna ile Kip fenerlerini söndürmüşler, yine zindan gibi olmuş kütüphane. "Neredesin?" diye soruyor kız. Sonra aniden hareket ediyor. Kip öyle bir yere yerleşiyor ki Henna göğsünün üzerine düşüyor. Henna'yı kollarının arasına alıyor. Henna elini boynuna doluyor, sonra dudaklarını dudaklarına yapıştırıyor. "Süt ha? Saklanıp süt içiyordun ha? Süt." Boynuna sokulup kokusunu içine çekiyor Kip'in. "Yüzünü görmek istiyorum." Kip fenerini yakıyor ve Henna'yı görüyor. Yüzü kan ter içinde, kısacık saçları havaya dikilmiş, Kip'e gülümsüyor. Kip ince ellerini Henna'nın elbisesinin gevşek kollarından sokup omuzlarını kavruyor. Şu an kıpırdarsa Kip'in elleri de onunla gidecek. Henna eğilmeye başlıyor, bütün ağırlığını geriye vererek düşecek gibi Kip'in kendisini tutacağına güveniyor. Düşüşünü engelleyeceğini biliyor. Sonra kip kıvrılıyor, ayakları havada, yalnızca elleri, kolları ve ağzı Hena'nın üzerinde. Fener hala sol koluna bağlı, terlemiş. Sonra birden odanın öteki köşesine zıplıyor. Kolundaki asker fenerinin ışığı her yere, duvarların, kitapların, ortada duran piyanonun, koltuğun üzerine yansıyor. Kip villaya ilk geldiğinde önce bu kütüphanedeki mayınları temizlemişti. Böylece kütüphane artık savaş alanı olmaktan çıkmıştı. Hena çevresinde kahkahalar atarak şarkılar söyleyerek koşuyor. ''Yakaladım seni, yakaladım.'' diyor. ''Ben Danford sokağının Mohikanıyım.'' Sonra Hena Kip'in sırtına çıkıyor. Kütüphanede dönüyorlar birlikte. Kollarındaki fenerden yansıyan ışık raflardaki kitapların üzerinde geziniyor bir bir. Yağmur kokuları sinmiş, eski, nemli halının üzerine düşüyorlar birlikte. Kip Hena'nın üzerine eğiliyor. Hena kolundaki feneri söndürüp ''Kazandım değil mi?'' diye soruyor. Odaya girdiğinden beri ağzından tek kelime çıkmadı Kip'in. Başını sallıyor. Hena'nın hoşuna gidiyor sık sık yaptığı bu hareket. Hem bir kabullenmişlik hem de olası bir anlaşmazlık anlamına gelebilecek bir baş sallayışı var Kip'in. Kolundaki feneri söndürüyor. Karanlıktalar yine. Hena ile Kip o İtalyan dağ kasabasında birlikte yaşadıkları zaman sürecinin bir bölümünü, bir ay kadarını resmi bir anlaşma yapmışlar gibi yan yana uyuyarak sevişmeden geçiriyorlar. Sevişmenin önlerinde açılan yepyeni bir uygarlık olacağını biliyorlar. Birbirlerini arzulayarak, düşleyerek yan yana uyuyorlar. ''Düzülmek istemiyorum, seni düzmek istemiyorum.'' O genç yaşlarında bu tavrı neden takındıkları bir muamma. Belki Caravaggio'nun o uzun geceler boyunca Hena'ya anlattıklarından kaynaklanıyor. İnsanın ölümlü olduğunu fark ettiği anda sevdiğine, en ufak hücresine kadar bağlanması, sıcaklık, şefkat arayarak. Ne de olsa ölümlü bir çağda yaşıyorlar değil mi? Böyle söylüyordu Caravaggio. Kip'in arzuları derin uykularının arasında Hena'nın kollarında yatarken kıpırdanıyor, orgazma ulaşıyordu. O gecelerde başını Hena'nın göğsüne yaslayıp uyuyakalırdı Kip. Hena ona çocukluğunu anımsatmıştı. Kızın parmak uçları sırtında daireler çizerken geçmişin ta çocukluğunun hazları uyanmıştı yine. Yıllar önce dadısı da sırtını böyle kaşırdı. Çocukluğunda yanında huzur bulduğu tek insan ne çok sevdiği annesi, ne ağabeyi, ne de bıkıp usanmadan oğluyla oyunlar oynayan babasıydı Kip'in. Varsa yoksa dadısı. Geceleri korktuğunda ya da uyuyamadığında Kip'in sıkıntısını fark eden ilk insan dadısı olurdu. Hep sırtını kaşıya kaşıya uyuturdu küçük oğlanı. Hindistan'ın güneyinden gelmiş, yaşamı boyunca onlarla yaşamış, ev işlerini, yemeklerini yapmış, kendi çocuklarını da aynı evin kozası içinde büyütürken, Kip'ten önce Kip'in ağabeyinin bakımını üstlenmiş, bu çocukları muhtemelen öz ana babalarından daha iyi tanıyan, içten sevgi dolu bir yabancıydı dadı. Aralarındaki sevgi karşılıklıydı. Kip'e hayatta en çok kimi sevdiğini sorsalar, dadısını sevdiğini söylerdi hemen. Onun huzur veren o sevgisi, aile sevgisinin de cinsel sevginin de çok ötesindeydi. Kip yıllar sonra böyle bir sevgiyi hep yabancılarda aradığını fark edecekti. Yabancılara platonik yakınlıklar duyacaktı. Bunu fark edene kadar uzun yıllar geçmişti ama. En çok kimi sevdiği sorusunu kendi kendine sorana dek yıllar, yıllar geçmişti. Yaşlı dadı Kip'in kendisini ne kadar çok sevdiğini biliyordu. Ama Kip yalnızca bir olayda dadısına sevgisini gösterebildiğini hissetti. Dadının annesi öldüğünde onun birden yaşlanıveren bedenine sıkı sıkı sarılmıştı Kip. Evde hizmetçilere ayrılan o küçük odada titreye titreye gözyaşları döken dadının yanına uzanmıştı. Dadı gözyaşlarını bir bardağa akıtıyordu. O gözyaşı bardağını annesinin cenazesine götürecekmiş. Kip kadının sarisinden elini sokup sırtını kaşımaya başlamıştı. Tıpkı şimdi Hena'nın sırtını kaşıdığı gibi. 1945 yılında iki katının bulaştığı bir dağ kasabasında kurulmuş çadırında. Bölüm 9. Su Mağarası. Nasıl aşık olduğumu anlatacağıma söz vermiştim sana. Geoffrey Clifton adında genç bir adam, Oxford'da ona bizden söz eden bir arkadaşla tanışmıştı. Beni aradı buldu, ertesi gün evlendi, 2 hafta sonra da karısıyla birlikte Kahire'ye uçtu. Balayının son günleriydi, her şey böyle başladı. Katarine'i tanıdığımda evliydi anlayacağın. Clifton'ın arkasından uçaktan inince şaşırdık, karısını getireceğini hesaba katmamıştık. Haki bir şort giymişti, dizleri kemikli kemikliydi. Bir heves, bir heves çöle. Kadının bu biraz abartılı bulduğum heyecanlı hali hoşuma gitmemişti doğrusu. Genç kocasını daha çok sevmiştim. Pilotumuz, ayaklı gazetemiz, kısacası elimiz ayağımız olacaktı genç adam. yeni dünyayı ayaklarımıza getirmişti. Uçağından rengarenk iplikler sarkıtır, sürekli planlar yapardı. Çok heyecanlı bir insandı. Kadına olan düşkünlüğünü de sürekli açığa vuruyordu. 4 adam 1 kadın, bir de balayının tadını çıkaran kocası. Ne topluluk ama. Kahire'ye dönüp 1 ay sonra geri geldiler. Durum yine pek değişmemişti. Bu kez kadın daha sessizdi ama adam her zamanki delikanlı haliyle ortalıkta geziniyordu. Clifton karısını sonu gelmeyen iltifatlar yağmuruna tutarken kadın benzin varillerinin üzerine oturup çevresini süzerdi. Clifton'ın artık biraz durulması gerektiğini şakayla karışık ima ediyorduk ama bir yandan da ondan herhangi bir konuda alçak gönüllülük beklemenin doğasına aykırı olduğunu biliyorduk. Ve aslında hiçbirimiz değişmesini istemiyorduk. Kahire'de geçirdikleri o 1 aydan sonra kadın sanki dilini yutmuştu, sürekli okuyordu. İçine kapanmıştı, sanki bir şey olmuştu ya da insanlığa dair harika bir şeyin, insanın değişebileceğinin farkına varmış gibiydi. Bir macera perestle evlenmiş sosyete kızı olmak zorunda değildi, galiba bunu keşfetmişti. Benliğini bulmaya çalışıyordu. Epey acıklıydı kadının değişimini adım adım izlemek, çünkü Clifton hiçbir şeyin farkında değildi. Kadın çölle ilgili bulabildiği her şeyi okuyordu. Uveynattan, kayıvvahadan söz edebiliyordu. Hatta kıyıda köşede kalmış marjinal makaleleri bile bulup çıkarmış okumuştu. Benim ondan 15 yaş büyük olduğumu unutma. Kendimi artık kitaplardaki alçak, dünyayla alay eden adamlarla özdeşleştirmeye başladığım devresine girmiştim yaşamamın. Sürekliliğe asırlar süren ilişkilere inanmıyordum. 15 yaş büyüktüm onlardan. Ama o daha zekiydi, sandığımdan da açtı değişime. Kahire'ye gittiklerinde ne olmuştu ki kadına? Neden birden bu değişim sürecine girmişti? Çözemiyordum. Cheshire'deki düğünlerinin hemen ardından çöle geldiklerinde birkaç gün kalıp Kahire'ye uçmuşlardı yeniden. Yani birkaç gün görmüştük onları. Clifton aslında bize söz verdiği için gelmişti. Karısını evlenir evlenmez yalnız bırakmayı göze alamadığı için onu da getirmişti. Sözünde durmasaydı Maddox ile ikimiz mahvederdik onu. İşte kadın öyle gelmişti çöle. Bize yük olacağını düşünmüştük onu görünce. Yani başta durum buydu. Clifton bıkıp usanmadan iltifatlarda bulunuyordu. Karısının kolları ne kadar inceymiş, bilekleri ne kadar zarifmiş, kaldıkları otelde banyo şöyleymiş, böyleymiş, bir de bilev varmış. Kahvaltıda Katerin ne kadar iştahlıymış. Bütün bunlara sesimi çıkarmadın. Clifton böyle eveleyip gevelerken bazen başımı kaldırır, sessiz öfkemi mütevazi bir tebessümle izleyen kadının bakışlarını yakalardım. Oldukça ironik bir durumdu yaşadığımız. Nereden baksam ben yaşımı başımı almış bir adamdım. Onlar daha çocukken Dakla vahasından Gilfkebir'e yürümüş, Farafra haritasını çıkarmış, kum denizinde en az 2 kez kaybolmuştum. Katarin'le tanıştığımızda bir sürü etiketim vardı yani.